Ayrım 8.
Dizgicilere zorluk çıkarıyorlar. Bir saatte bitecek işi 10 saat uzatıyorlardı. Eskiden de öne alınamayan dizgi yanlışları yeni harflerle büsbütün korkulu bir hale gelmişti. Kurtuluş dergisinin kapağı da içi gibi 3. hamura en kötü mürekkeple basıldığından görüntüsü gerçekten umut kırıcıydı. Bin basılıyor özürleri hiçbir zaman 150'den aşağı düşmediği için ele alınacak ancak 850-830 sayı geçebiliyordu. Dağıtma işini Murat'ın hatırı için Vakit Gazetesi'nin baş dağıtıcısı Tatar Emirze de pek gönülsüz üstüne almıştı. 300 tanesini elden Anadolu'daki öğretmen arkadaşlara yolladıklarından İstanbul'a 500 kalıyor, bunun ancak 85-95 tanesi satılıyordu. İşten anlayanların dediklerine bakılırsa bunlar da koleksiyoncularmış. İzleyip bulabildikleri bütün yayınları alırlarmış. Reklam yapılamamış, çıktığı duyurulamamış olduğu için Kurtuluş'un varlığından hala hiç kimsenin haberi yoktu. Bir ara kalabalık yerlerdeki birkaç tütüncüden başkasına verilmediğinden şüphelenilmiş, Murat gidip tezgahın altından hiç bozulmamış paketleri eliyle çıkarıp Tatar Emirze Efendi'nin Tatar tezgahlarına her görenin beğendiği şahane bir kötek atmıştı. Vakit gazetesindeki Hıdır Adem'in Murat'a saygı duymasına sebep olan kötek işte bu kötektir. Arkadaşlar Selim Nuri'ni sayıp dökmeye başladığı hesapları dinlemek istemediler. Böylece yeni durum karşısında dergiye verilecek yeni yön meselesine geçildi. Daha ilk sözlerinden Kadir'in çok hazırlıklı geldiği bu konuşmadan yararlanarak avukat stajındaki gelişmeyi denemeye de kararlı olduğu meydana çıktı. Güzel, düzgün, tutarlı konuşuyordu. Mahkemelerde kullanılan biraz resmice hava bile vardı. Bir aksayan yönü kurnazlık edip neyi unuttuğunu saklaması, bir cümlede bir yöne hak verirken ikinci cümlede karşı fikrin doğru taraflarını belirlemesiydi. Böylece doğruluk kandırmacaya benziyor, güveni sarsıyordu. Kendisinin de Tarkan gibi bir kuvayi milliyeci olduğu iddiasıyla söze girişmiş, yanlış anlaşılmamasını arkadaşlarından rica etmişti. Hepsi aynı şeyleri düşünüyorlar, aynı amaca yönelmiş bulunuyorlardı. Buna karşılık tek parti düzeninin değiştiği, serbest partiyle yeni bir durum meydana çıktığı da bir gerçekti. Bu gerçeğin en önemli noktası yeni durumun da kurtarıcılarından gelmesi, Fethi Bey'in bu kurtarıcılardan biri hem de en önemlilerinden biri olmasıydı. İki parti arasında temelde hiçbir fark bulunmadığı gizli değildi. Daha ilk gün açıklanmış yayınlanan mektuplarda bu meseleye dikkatle basılmıştı. Şu halde neydi yeni olan? Bu yeni Kurtuluş dergisinde neyi değiştirecekti? Bence yeni olan hürriyettir arkadaşlar. Hem de bu hürriyet takriri sükun kanunundan İstiklal Mahkemeleri teröründen 4 yıl sonra getirilmek isteniyor. Bir dakika, söze başlarken babadan kuvayi milliyeci olduğunu söyledin. Devrimler dönemi yaşıyoruz. Böyle dönemlerde devrimciler dünyanın hiçbir tarih döneminde, hiçbir gerçek hürriyet ortamında hiç kimsenin olamayacağı kadar hürdürler. Öyleyse kimin için getirilmek isteniyor bu serbest parti hürriyeti? Sakın devrim düşmanları için mi? Vallahi Murat, orasını bilmem. Bildiğim bu hürriyetin en büyük kurtarıcı, en büyük devrimci Gazi tarafından getirilmek istendiğidir. Demek kapalı düzenin zararlı olduğu anlaşıldı. Baskı devrimleri halka mal etmek için yararlı sayılabilirdi. Başarılamadı. Tersinden dalavericilere, madrabazlara, vurgunculara, hatta hırsızlara yaradı. Geçen gün Tarkanlardaydım. Hakimiyeti Milliye'nin başyazarı geldi. Söz vurgunculuktan açıldı. Adamın anlattıklarını duymalıydınız. Aferizm nasıl başladı? Hangi kapıları yoklayarak, zorlanarak yol arandı? Korkunç şeyler. Bakın neler olmuş. Fadil Rıfkı Bey'in anlattıklarından aklımda kalanları aktarmaya çalışacağım. Milletvekilliğinin ilk yılında bir öğle üstü Yakup Kadri ile beraber meclise gelmiştik diyerek söze başladı Fatih Rıfkı. Dış bahçe kapısı ile iç kapısı merdiveni arasında birkaç milletvekili bize bir kanun teklifi imzalatmak istediler. Okuduk, teklif aşağı yukarı şuydu. Hidemat-ı Vataniyesine mükafaten Gazi Mustafa Kemal Paşa Hazretlerine 1 milyon lira ihda edilmiştir. İmzalayanlardan bazıları belki de pek iyi niyetliydiler. Muzaffer kumandanlarını parayla mükafatlandırmak İngilizlerin de adeti değil miydi? Sonra Mustafa Kemal inkılaplar yapacak ve inkılaplar nizamını memlekette kökleştirmek ve korumak için büyük bir partiyi teşkilatlandıracaktı. Bunun için para lazımdı. Beynimizden vurulmuşa döndük. Sanki zafer ve onun bütün şanları ve şerefleri satılığa çıkarılmıştı. Kuvayi Milliye devrinde İngiliz entelijansı adına hareketin başından ayrılmak şartıyla Mustafa Kemal'e büyük bir para ve İtalya'da bir villa vaat edilmişti. Bu da öyle bir şeydi. Gazi Mustafa Kemal'i inkılap tarihinin ilk günlerinde suikastçıların en alçakçasıyla öldürmek demekti. Gazi'nin haberi olup olmadığını düşünmeden reislik odasında kendisini bulduk. Abdullah Supi heyecanlı sözleri ile hepimizin ıstırabını anlatmaya çalıştı. Gazi, hiç haberim yok, küstahlık etmişler, teklifi bana buldunuz dedi, getirtti ve yırdı. Derin bir gönül rahatı duyduk. Fakat İttihat ve Terakki devrindeki nüfus kazançlarına hasret çeken veya Kuvayi Milliye'nin çetecilik günlerinde vurgun ve yağma zevki tatmış olanlar Gazi'nin yanında ve meclisteydi. Birçoklarının inkılap umurlarında bile olmadığını biliyordu. Milletvekilliği de boğaz tokluğu geçime yeter yetmez maaşlı bir vazifeydi. İşleri yalnız idealist tarafından görenler yeni bir Batı Türkiye'sinin ve bu Türkiye içinde yeni bir topluluğun kuruluş savaşlarına katılmanın şevki yanında her şeyi unutuyorlardı. Bu heyecanı duymayanların hatırladıkları tek şey nüfuzlarını satmaktan ibaretti. Para kazanmak için tek sermayeleri de nüfuzlarıydı. Gazi varlıksız her aile çocuğu gibi hayli sıkıntılı bir öğrenci ve subay hayatı geçirmişti. Aylığı hiçbir zaman masrafına kâfi gelmezdi. Biraz rahat bir hayata büyük kumanda rütbelerinde kavuşabilmişti. Bununla beraber fikirlerini ve politikasını ne satmış ne de kiralamıştı. Acaba etrafındakilerin kendi itibarını sarsacağına şüphe olmayan nüfus ticaretlerini önleyebilecek miydi? Yeni devrin ilk skandallarından biri Ermeni kaçırma hadisesidir. İstanbul gazeteleri mallarını yeniden ele geçirmek için iki Ermeni zengininin gizlice İstanbul'a sokulduğunu yazmışlar ve bu kaçakçılığı yapan iş komitesinde Gazi'nin arkadaşlarından birkaçını ortak göstermişlerdi. Bu iki Ermeni'nin İstanbul'a gelmiş olduğu fakat mesele ortaya çıkınca tekrar savuşturuldukları doğruydu. Kimlerin suçlu olduğu ise anlaşılamamıştı. Bir aralık vaktiyle orduda politikacılık eden ve Gazi'nin hiç sevmediği bir eski subay Ankara sokaklarında görünmüştü. Gazi ne işi var bu adamın Ankara'da diye şüpheye düşmüştü. Komisyon grup için dolaştığı söylenmesi üzerine bazıları, davanın bunun zahmetini biz çekeceğiz, parasını onlar mı kazanacaklar diye söylenmişlerdi. Eğer devlette bir iş görülecekse ve bu işten bir komisyon alınacaksa, Gazi'nin yakınları ve tanıdıkları dururken bu kazanç neden kendisinin de rejiminin de düşmanı olanlara kaptırılmalıydı? İlk aferizm fesadı Ankara'da iş takip etmeye gelenleri haraca kesmekle başlamıştır. Adam ya zayıf bakanlara söz geçirenlerle ortak olacaktı yahut kazancından olacaktı. Türk olmayanlar bir Ankaralı maske edinmek zorundaydılar. Birkaç misal süratle şu fikrin yayılmasına sebep olmuştu. Ankara'da ancak nüfuzlu milletvekilleri vasıtasıyla iş çıkarılabilir. Bir gün Hakimiyet-i Milliye gazetesinde oturuyordum. Çankaya'daki evimi kiralayan Çek sefiri beni görmeye geldi. Biraz boş beşten sonra dedi ki, bizim Skoda firmasını biliyorsunuz. Bu firmanın Türkiye'deki mümessili Sabur Sami Bey'dir. Bize söylediklerine göre kendisinin siyasi nüfuzu olmadığı için firmanın işlerini yürütemeyecektir. Onun yerine siyasi nüfuz sahibi bir kimsenin bulunmasını bana yazdılar. Aklıma siz geldiniz. Gazi Hazretleri'nin gazetesinin başındasınız. Lütfen bu mümessilliği kabul eder misiniz? Hepsinin asılsız olduğunu ve Türkiye'de bu firmanın işlerini daha iyi görecek bir temsilci bulunamayacağını anlatmaya çalıştım. Bir gün milli savunmanın bir eksilmesine katılan iki rakip firmadan ikisinin de temsilcisinin aynı milletvekili olduğu görülmüştü. İş Bankası'nın bir nevi politikacılar bankası olarak kurulmuş olması Cumhuriyet tarihi için pek acıklı bir aferizm salgınının başlangıcı olmuştur. İş Bankası'nı kuranlar ve bilhassa onun umum müdürü dürüst kimselerdi. Fakat bankayı yürütebilmek ve işletebilmek uzun müddet devlet otoritesini kullanmaya bağlı kalmıştır. Kolay kazanç elde etmeye çalışanlar yerli yabancı Ankara'daki nüfus tüccarlarını bulmakta ve onlar vasıtasıyla bankayı kendi teşebbüsleri içine sürüklemekteydiler. Birkaç defa bankayı pek ağır ziyandan kurtarmak için onu çıkmaz işlere sokmuş, olanları kazandırarak kurtarmak lazım gelmiştir. Bu kurtarılanlardan biri on parasız bir subay emeklisi olarak ilk meclise katılmıştı. Bir demiryolu mukavelesinden tam 1 milyon 28 bin lira komisyon almıştı. Bu komisyonun ehemmiyetli bir kısmı İş Bankası'ndaki hesaplarını kapatmaya ancak yetebilmişti. Devlet bu uzun mühletli mukavele yüzünden milyonlarca lira ziyana gireceğini anlamış ve onu sonradan feshedebilmek için bir sıkıntıya uğramıştı. Ortaya bir teşebbüs atarak İş Bankası'nın sermayesini tehlikeye koyabilmek paran kazanmanın en kestirme yollarından biri sayılıyordu. Rejimden hava parası vurmak hırsı nüfus satıcılarını o kadar bürümüştü ki bir gün Gazi'nin kızıp yanına sokmadığı bir şahısla nüfuzlu dostlarından biri arasında şöyle bir pazarlık yapılmıştır. Dostu bir kolayını bulup o şahsı sofraya davet ettirecek ve sofrada bir kolayına getirip Gazi'nin elini öptürecek, affettirecekti. bu el öpmenin ücreti 10.000 liraydı. Meseleyi duyan bir arkadaşımın tarizli müdahalesiyle bu karlı iş son dakikasında hakim kalmıştı. Şöyle bir sistem kurulmak isteniyordu. Devletin yapacağını banka yapmalıydı. Şüphesiz arada bankanın yapacağı iş ve yerli nüfus komisyoncuları asıl hisseyi paylaşacaklardı. Galiba dünyanın hiçbir yerinde reasürans işi imtiyaz altında değildir. Bu fikri İstanbul Sigorta Kumpanyalarından birinin Levanten müdürü icat etti. Gazi'nin kalp rahatsızlığından şüphe edilerek perhize girdiği zamanlar idi. Arkadaşları iki cepheye bölünmüşlerdi. Böyle bir inhisarcılığa mani olmak isteyenler bütün delillerini kullanmaktaydılar. Hükümette de banka nüfuzculuğuna karşı mukavemet belirmişti. İmtiyaz davası bütün bir mevsim geri kaldı. Fakat nihayet teşebbüse ön ayak olanlar muvaffak oldular. Hiç unutmam, Hakimiyet-i Milliye gazetesindeki odamda oturuyordum. Başyazarlardan ve Banka İdare Meclisi Reisi Siirt Milletvekili Mahmut yanımdaki odada çalışıyordu. Arada kapı yoktu. Beraber konuşurken İstanbullu sigorta müdürünün geldiğini haber verdiler. Pek neşeli müdür. Mahmut'un masası üstüne 3 zarf bıraktı. Bu zatı halinizin, bu filan beyefendinin, bu da falan beyefendinin dedi. Bu zarflar hisse senedi doluydu. Bahsettiğim sigorta müdürü elde ettiği başarıdan sonra servet ve samanını toplayarak Fransa'ya gitti. Côte d'Azur'a yerleşti. Geçen gün bir İstanbullu tüccardan duydum. Reasürans imtiyazı yüzünden yalnız bu tüccar şimdiye kadar 50.000 lira daha fazla sigorta parası ödemiştir. Başvekil İsmet Paşa ve arkadaşları aferizme karşı mücadele ediyorlardı. Başvekil, bir işi ki kimse yapmaz, devlet yapar bunu anlıyorum. Bu iş ki hususi bir teşebbüs yapar bunu da anlıyorum. Fakat devletin nüfuzunu kullanarak şahıslar veya bankalar yapar bunu anlamıyorum. Ben devletçilik denen şeyi anlarım fakat dolapçıyı anlamam diyordu. Başvekil milli savunmaya bir tezkere yazarak ve tezkerede Gazi'nin pek yakın bir arkadaşının ismini zikreterek bu zatın karıştığı eksiltme ve artırmaların bozulmasını emretmişti. Bir gün meclis koridorlarında yüksek sesle hazineyi soydurmayacağım, hazineyi soydurmayacağım diye haykırdığını görmüş, sinirlerini iyice oynattığından şüphe etmiştik. Hava paracıları hükümetin bu dayatışına iktisat politikasının nazari sakatlığı mahiyetini vermek için Çankaya'yı telkin altında bulundurmaya uğraşıyorlardı. Bir akşam biraz önce 1 milyon lira komisyon aldığından bahsettiğim milletvekili tenkitler yürütmeye koyulmuştu. Gazi işi alay alarak Fransızca söylersen dinlerim demişti. Hatip'in dış seyahatlerinde kulaktan dolma birkaç kelimeden başka Fransızcası yoktu. Biraz içmiş olduğundan cesaretle aşağıya kalktı ve Mon ekonomi, otur ekonomi İsmet Paşa diye tutturdu. Bir gün daha sonra Yavuz Havuz skandalına hüküm giyenlerden bir milletvekiliyle trende konuşuyordum. O da 1923 fukarasındandı. Seni bir açık otomobille gelirken gördüm. Kapalısını sattın mı diye sordum. Hayır dedi, bir de açık aldım. Biliyor musun, 2 otomobil daha ekonomik. Bu sözle ne demek istediğini hala anlamamışımdır. Bir günde mütarekede küçük bir alacağı için bir tanıdığını denize atmakla tehdit eden bir küçük maaşının Florya'daki evi önünde otomobili denizde de kotrası duruyordu. Arkadaşımla bunun torunu da olmuş diye eğlenmiştik. Millet Meclisi Cumhurbaşkanlığı için Çankaya'daki yeni evi yaptırmaktaydı. Ben kestördüm. Yazları Ankara'da 3 arkadaş söbet tutardık. İhaleler de kestörlükten yapılırdı. Sıra bendeydi. Köşkün en devamlı adamlarından biri geldi. Sıhhi tesisleri. Bilmem kime ihale et, bizim ortağızdır. Nasıl yapabilirim bunu? İhaleye katılanların zarfları kapalı. Hangisinde ucuz teklif çıkarsa ona vermeye mecburuz. Sana yolunu gösterirler dedi. Öğretecek olan da daire müdürüymüş. İhale en ucuz teklife yapılmıştır. Fakat aynı zatın bu eve dair Gazi'ye telkinleri yüzünden kestörler hayli ıstırap çekmişlerdi. Kazançların bir tepkisi de hükümet her işte bir nüfus ticareti görmek vehmine sürüklemek olmuştur. İşte Fadi Rıfkı'nın anlattıkları bunlar. Demek ki hürriyetsiz düzen önleyememiş rezillikleri. Selim uzun bir öksürük nöbetiyle sarsılıyordu. Belli ki duyduklarıyla dehşete kapılmıştı. Murat kederle gülümsüyordu. Kederi Kadir'in babası eski bir kuvayi milliyeci olan Ramiz Efendi'yi hatırlamasındandı. Amca dediği öğretmen Ramiz Efendi'yi anası öldükten sonra kendisini bu Kadir'in anası Fatma Hanım biricik oğluyla beraber büyütmüştü. Zerre kadar ayırmadan. Kadir dolgun sesinin inandırıcılığıyla anlatıyordu. Aslında hürriyetin hiç kötülüğü olmaz. Hürriyetin kötülüğü kullanmayı beceremeyenler içindir. Bence devrimlerin en keskin oldukları dönemler asıl hürriyet isteyen dönemler sayılmalı. Yoksa nasıl izlenir devrimler? Atılımların sonuçları nasıl değerlendirilir? Hiç kimse hiçbir şey söyleyemiyorsa devrimlerin doğru yolda olup olmadığını nasıl anlayacağız? Murat silkinip dalgınlıktan kurtuldu. Serbest fıkranın getirmeyi vaat ettiği hürriyet böyle bir hürriyet mi? Sanmam. Olsun, sen iyiye kullan. Alalım harf devrimini. Neye yaradı? Bütün büyük gazeteleri devlet eline bakar kapı kulları haline getirmeye. Çünkü eski okurlarını yitirdiler. Yeni okurlar daha yetiştirilemedi. Yaşamak için örtülü ödenekten aylığa bağlananlar olduğu bile söyleniyor. Bir sürü kanun değişti. Basında hala İttihatçıların 1909'da çıkarıp 1918'e kadar her yıl sıkılaştırarak kullandıkları basın kanunu yürürlükte. Gazeteci olarak seni hiç rahatsız etmiyor mu bu durum Murat? Yazmak isteyip yazamadığın hiçbir şey yok mu? Neden gidemedin Ağrı Dağı'na? Başvekil bile pek ki dediği haline. Çünkü Mareşal Fevzi Paşa önledi. Neye dayanarak? Baskı rejimine. Neyi kimden saklamaya çalışıyor Tonton Mareşal? 3,5 Kürt denilen isyancıların düzenli orduya aylardır dayanmaları ne demek? Aksaklıklar örtbas edilemez hale geldi demek. Geri hizmetler karma karışıkmış. Tütün istenen yere ekmek, ekmek beklenen yere tütün gidiyormuş. Ekmek çuvallarından ekmekler un gibi ufalanmış çıkarken cigara çuvallarının tütünleri rutubetten beton katılığındaymış. Arttırma, eksiltme şartnamelerinde 6 ay dayanır görünen postallar bir haftada paramparça olup dökülüyormuş da yerlerine ham çarık bile ulaştırılamıyormuş. Uydurma, şişirme semerlerden sırtı sağlam mekkâre kalmamış. Gidiş geliş karma karışık olduğu için mitralyözlere top mermisi, toplara piyade cephanesi koşturmaktaymışlar. Hiçbir şey gideceği yeri bulamıyormuş, raporlar gibi kurmay subaylar bile. Daha da şaşılacak yönü bu işler sivil politikacılığın idaresinde bu hale gelmiş değil. Cumhurbaşkanıyla başvekil meydan savaşları kazanmış en usta kumandanlarken bunlar kulaktan kulağa söyleniyor. Herkes de gözleriyle görüyor, sonucu görüyor. Başarısızlığı, seni gene de röportaj yapmaya göndermiyor Mareşal Hazretleri. Sen de devrimci bir gazeteci olarak gelen hürriyeti enikonu istemiyor gibisin. Neredeyse karşısına dikileceksin. Nereden çıkarıyorsun bunu? Geçen de dediğinden, gazeteci olduğum halde bir türlü sevinemiyorum bu gelen hürriyete demedin mi? Evet, düşündüm sonra bunun üstüne. Ben Kuvayi Milliye devrimcisiyim. İnsan bir şeye bağlandı mı şartlanıyor. Anlamadım. Bazı haklarından vazgeçiyor, kendi iradesiyle. Bunun iki sakıncası var. Biri baskıya korkudan boyun eğmişsin gibi görünmek, ikincisi daha kötü. Nedir? Baskı rejiminden çıkar sağlayan rezillerle, namussuzlarla aynı safta görünmek. Düşündüm, hayır. Bana lazım olan hürriyet, Fethi Bey'in getireceğini söylediği hürriyet değil. Bu hürriyet, bırak yapsın, bırak geçsin hürriyeti. Türkçesi sopaları taşları bağlayıp kuduz itleri serbest bırakmak hürriyeti. Halk Partisi içinde hürriyeti istiyorum ben. Güçleri madrabazlıktan, kişisel çıkarcılıktan çekip Kuvayi Milliye devrimciliğine getirecek hürriyet. Hırsızları, madrabazları yok edecek hürriyet. Devrimleri halka mal edecek hürriyet. Falih Zıpkı hiçbir şey söylemedi mi serbest parti üstüne? Biraz bekledi. Kadir telaşla Tarkan'a dönmüştü. Murat güldü. Hayır, Tarkan'la bu konuda hiç konuşmadım. Konuşmadınsa, hayır demedi bir şey. Demesin olmaz. Demeyecektiyse bu konuyu hiç açmazdı bugünlerde. Demiştir. Hem de ne dediğini söyleyeyim mi? Serbest fırka hareketinin uyanışında aferistler takımının büyük rolü olmuştur dese gerek. Bence bu hürriyet madrabazların devleti ele geçirmek atılımı hürriyetidir. Eşkıya hürriyeti. Böyle bile olsa yararlanmak mümkün değil mi? Şimdiye kadar tek parti vardı. Çıkarcılar, nüfus satıcıları bu partinin içindeydiler. Hala da içindedirler. Gazetelerin üst üste yazmasına rağmen serbest partiye geçen mebusların sayısı bir düzineye ulaşamadı. Halk Partisi'ni temizlemek için de hürriyet lazım değil mi? Hürriyet meydanını bir Arif Oruç'a bırakmak sizin devrimciliğinize yaraşır mı? Gerçek, bir de Arif Oruç meselesi var. Hürriyet meydanını Arif Oruç gibilere bırakmak da olmaz. Onların yanına, onların bulundukları pislik çukuruna düşmek hele hiç olmaz. Bu tepeden inme hürriyetin beni tedirgin eden yönlerinden biri de bu Arif Oruç'tur. Tanır mısın sen bu herifi? Hayır, yazıyor, okuyorum. Cesur yazıyor, sistemli değil bakarsan ama gerçekten cesur. Tehlikeli kargaşalıklarda çok cesur davrananların hepsini bir kaba koymak olmaz. Bunların en yamanları hainler, ispiyonlar, insan eti satıcıları çıkar sonunda. Dostlarını ele vererek geçinmeyi zanaat edinmiş herifler çıkar. Bunlardan mı Arif Oruç? Öyle diyorlar, Urfa mebusu Ali Sahip Bey mecliste söylemiş. Mücadele yıllarında İstanbul'dan Ankara'ya geçen bir kafile Kefken'deyken Arif Oruç ipsiz Recep'e müracaat ederek bunların üzerinde 30 bin altın var, gel şunları boğalım da paralarını alalım demiş.
İnanılır şey değil. Böyle dediği duyulmuş da neden cezası verilmemiş? Orasını bilmem. İstiklal mahkemelerinin 13.500 kişiyi astığı söyleniyor. Bunların kimlikleri, niçin asıldıkları bilinmedikçe Arif Oruç gibilerinin de niçin asılmadıkları bilinmez. Herhalde böyle karışık dönemlerde işe yarar denilmiş olmalı. Doğrusu aklım almıyor. Haklısın ama tanık da gösteriyor Ali Sahip Bey. Bu Ali Sahip Bey'i bildin mi? En çok adam asan İstiklal Mahkemesi'nin en kıyıcı savcılarındandır. Gösterdiği tanık yeni sinema sahiplerinden Hüseyin Bey'miş. Bunu anlatan gitmiş görüşmüş. Hüseyin Bey de olayı şöyle doğrulamış. Biz Anadolu'ya geçmeye karar vermiştik. Merdiven Köyü'nde Bektaşi Tekkesi'nin yanında buluştuk. Birinci kafilede Tanin Gazetesi baş yazarı Muhittin, Sadri Ethem, Kemal Ragıp, Ahmet Ensari Beyler vardı. İkinci kafile İttihat Terakki Katibi mesullerinden Vehbi, Selahattin ve Ali İhsan Beylerle Bendeniz'den mürekkepti. Bildin mi Ali İhsan Bey'i? Topçu İhsan derler. Bahriye vekiliyken Yavuz Havuz meselesinde divanı aliye çekilip mahkum edildi. Bu da İstiklal Mahkemelerinin acımasız başkanlarındandı. Hüseyin Bey devam ediyor. Üçüncü kafiliyi ise Yüzbaşı Rıza Bey ile maiyeti teşkil ediyordu. O gece yola çıkmıştık. İkinci gün buluştuğumuz vakit Arif Oruç ile Nizamettin Nazif Bey'i de orada gördük. Yaya yürüyerek Kandıra'ya vardığımızda Bolu isyanı, Anzavur'un türemesi asebiyle İzmit Körfezi'nden Karadeniz'e kadar olan yolu kapalı bulduk. Bunun için Kandıra'da 15 gün beklemeye mecbur olduk. O sırada Kandıra'ya Ömer Kaptan da Küçük Arslan çetesi de iltihak etmişti. Kandıra'nın da tehlikede olduğunu görünce Kefken Adası'na gittik. Bu sahilleri İpsiz Recep çetesi muhafaza ediyordu. Ömer Kaptan bize gelerek Arif Oruç'un İpsiz Recep'e bunlarda 30 bin altın var, bunları keselim, paraları alalım dediğini anlattı. Orada bulunanların hepsi de duydu. Bundan sonra Arif Oruç'u yanımızdan def ettik ve Ankara'da artık ona selam bile vermedik demiş. Şimdi Hürriyet geliyor, baş şampiyonu bu Arif Oruç. Nasıl olur peki, bunu Fethi Bey bilmez mi? Orasını kendisine sormalı. Başkaca Osmanlı borçlarını altınla ödemek üzere neden anlaşma yaptığını da sormalı Fethi Bey'e. Fazladan bu anlaşmayı bağlama başarısı olarak alacaklarımızdan 10 bin lira bahşişi nasıl aldığını da sormalı. Amma yaptın ha, olur mu böyle bir şey? Paşaoğlu Tarkan ilk defa kekeleyerek söze karıştı. Olur olmaz, bize ne, herifin nasıl adam olduğunu biliyorlar madem ki, kozlarını bölüşsünler. Ben teklif ediyorum, bu Hürriyetten yararlanıp bildiklerimizi duyduklarımızı açıkça yazalım, eleştirelim. İyi ya, bizim dergi siyasi dergi değil, politika yazıları yazamaz. Orasını konuştuk biz Kadir'le, kanunun boşluklarından yararlanıp çok şeyler yapmak mümkünmüş, söylesene Kadir.